15. ayrım. Yıldırım nikahı ve ilk gece. Ekrem akşama bir kutu çikolata ve çiçek alarak Zeytinburnu'ndaki yarısı teneke, yarısı tahta eve gitti. Ev kocaman bir salon, iki yatak odası ve derme çatma bir mutfaktan ibaretti. Ama tertemizdi. Yer minderleri ve uzun bir divan vardı salonda. Merdaneli bir çamaşır makinesi, derme çatma, kırık dökük bir buzdolabı, Nuh Nebi'den kalma bir tel dolabı da mutfakta duruyordu. Şaziye'nin Yeşim adlı bir de ilkokula giden kızı vardı. Çok akıllı ve derslerinde başarılı bir kızdı. Ekrem'e kapıyı Yeşim açmıştı. Bir köşede büzülmüş duran Funda Ekrem'i görünce hemen ayaklandı. Kızın yüzü gözü şiş ve morluklar içindeydi. Alt dudağı patlamış, sol kaşının üstünde de belirgin bir yarık vardı. Önceki gecenin izlerini elinden geldiğince kapatmaya çalışmıştı Funda. Hafif bir makyaj yapmış ve saçlarını her zamanki gibi toplamamış, dağınık bırakmıştı. Soba kenarında oturan Hüsnü'nün yeni kalktığı şiş gözlerinden belliydi. Ara sıra tombalacılık yaparak sigara satan Hüsnü, Ekrem'e öyle bir baktı ki Ekrem tüylerinin diken diken olduğunu hissetti. Baba Fazıl minderin üzerinde oturuyordu. Ekrem'i görünce hafifçe yerinden doğrularak ayağa kalkmak istedi aslında. Oğlu Hüsnü'ye oranla daha saygılı davrandı Fazıl. Ama Ekrem müsaade etmedi. Hemen yanına gidip elini sıktı. Fazıl önünde bir tabak içinde duran peynirden çatalıyla küçük bir parça ağzına götürdü ve çay fincanından bir yudum sek rakı alarak "Hoş geldiniz fakirhaneye. Karım Şaziye sizden çok söz ediyor. O hayırlı işi de sabah açıkladı. Ne diyelim, sizin gibi birisi bizim aileyi kendisine layık görmüşse iftihar ederiz," dedi. Ekrem sözü fazla uzatmadan, "Kızınızla en kısa sürede evlenmek istiyorum. Bugün bu nedenle buradayım. Müsaade ederseniz de hemen bu gece yüzükleri takmak istiyorum. Bundan böyle tüm ailenin yaşamı garanti altında. Minik Yeşim'in eğitimini ben üstlendim. Dilerseniz size de bir iş veririm, Hüsniye de. Benim ailemin tamamı İzmir'de. Burada ailem siz olacaksınız," diye devam etti. Cebinden iki tane alyans çıkararak Fazıl'a uzattı ama Fazıl'ın yerinden kalkacak hali yoktu. Funda köşesinden olanları takip ediyordu sessizce. Şaziye'nin sevinçten içi içine sığmıyordu. Ekrem kendi işini kendi gördü. Funda'nın parmağına yüzüğü geçirdi, diğerini de kendi parmağına taktı. Ardından kahveler içildi. Ekrem çıkarken hayli dolgun bir zarfı masanın üzerine bıraktı. "Üzerinize bir şeyler alırsınız, cep harçlığı yaparsınız. Nasıl olsa nikah öncesi sizi Etiler'e taşıyacağım. Evin derlenmesi için biraz zaman lazım. Boya yaptıracağım. İçinden yeni kiracı çıktığı için ev biraz dökük durumda," dedi. Funda'yı yanağından öperek evden çıktı. Kızın o savunmasız hali, şiş içindeki yüzü bütün gece gözünün önünden gitmedi. Ekrem'in kapıdan çıkmasıyla Hüsnü hemen masanın üzerinde duran zarfı aldı, hoyratça yırtarak açtı. Pırıl pırıl 20 milyonluk banknotlar yere saçıldı. Hüsnü ceplerini doldurmaya başladı. Fazıl ise minderde sızmıştı ve hiçbir şeyin farkında değildi. Şaziye, "Ne yapıyorsun? O parayı sana Esrar hap alasın diye bırakmadı Ekrem Bey. Kızı ailesine götürecek, üzerine bir şeyler alsın diye bıraktı. Hem bu ayın kirasını ödeyeceğiz daha," diye bağırmaya başladı. Hüsnü annesini itelediği gibi cebine sokuşturduğu paralarla ayakkabılarının arkasına basarak kapıyı hızla çarpıp çıktı. Şaziye de arkasından söylenmeye başladı. "Bu oğlan asla adam olmaz. İnşallah ölüsü gelir bir gün," diyerek oğluna beddualar okuyordu kadın. Sabahı zor eden Ekrem Şaziye'nin gürültüsüyle yataktan kalktı. Yanında kendinden hayli genç bir kadınla gelmişti. bu Duriye Ekrem Bey. Kendisi bu işleri iyi bilir, güvenilirdir. Ağabeyimin karısı olur. Uygun görürseniz ev işlerinizi bundan sonra Duriye görür diyerek yanındaki kadını tanıttı. Eli yüzü düzgün, hanım hanımcık bir kadındı Duriye. Hemen işe başlamasını söyledi Ekrem. Bu arada bir hafta boyunca Şaziye'nin de gelmesini ve ev düzenini yeni kadına öğretmesini istedi. Funda'nın işe gittiğini öğrenince sinirlenen Ekrem, Şaziye'ye çıkışarak kızının nikaha kadar evden çıkmaması gerektiğini, kendisinin ona iyi göz kulak olmasını tembihledi. Önemli bir görüşmesi olduğunu, daha sonra Funda'yı atölyeden alacağını, birlikte hem alışveriş yapıp hem de yemek yiyeceklerini söyleyerek çıktı. İl Bankası'nın genel müdürü Hüsam Coşkun'la randevusu vardı Ekrem'in. Aslında Hüsam ile İsviçre'deki bir bankaya paralarının transferini yapıyordu. Türkiye'deki siyaset ve ekonomiye pek güvenmiyordu Ekrem. Kızı ve bakmakla yükümlü olduğu işçileri vardı. Belki hata ediyordu parayı dışarıya kaçırmakla ama en yakın arkadaşları da hep aynısını yapıyordu. Ekrem öğleye doğru atölyeye uğradı. Hayırlı haber çok çabuk ulaşmıştı atölyeye. Makaslar ve Şef Fatma hayırlısı olsun. Büyük şans Funda kızımız için diyerek tebrik etti. Ekrem Funda'ya iş elbisesini çıkarıp atölyede ne kadar şahsi eşyası varsa almasını ve ofisine gelmesini söyledi. Artık Funda çalıştığı yerin patroniçesiydi ve buna göre davranması gerekiyordu. Öğle yemeğini birlikte Nişantaşı'nda Mezzaluna'da yediler. Funda çatalın ve bıçağın hangi elle tutulacağını bile bilmiyordu. Ekrem işinin biraz zor olduğunu anladı. Ama eğitecekti Funda'yı ve Ekrem Yılmaz'ın karısı olarak da çevresi onu parmakla gösterecekti. Yemek sonrası Funda'ya sana Beymen'den birkaç parça bir şey alalım. Çeşmede giyersin. Senin şimdi hiçbir şeyin yoktur dedi. Yaklaşık birkaç milyarlık şık kıyafetler alındı Funda'ya. Genç kız bir rüya aleminde yaşıyor gibiydi. Bütün sorun babadan ve ağabeyden izin alıp Funda'yı İzmir'e götürmekti. Şaziye yeni hizmetçi Duriye'yi eve getirirken mahallelinin hemen dedikoduya başladığını, kahvede Hüsnü'ye ve Fazıl'a nikah tarihini sorduklarını söylemişti. Teliyle duvağıyla ana evinden çıkmalıydı Funda Şaziye'ye göre. Her anne gibi o da o güzel günü yaşamalı, görmeliydi. Ekrem öyle çalgılı, çengili, alaturka bir düğün düşünmüyordu. Fakat Funda tabii ki her genç kız gibi gelinlik giymek istiyordu. Ekrem'in dili varmıyordu ama ne de olsa bir kenar mahallede yetişmişti. Sonunda Ekrem sade bir tören yapıp Funda'nın yakını 3-5 kişiyi çağırıp bu işi ailesine Funda'yı tanıtmadan resmileştirmeye karar verdi. Kızı İzmir'e başka türlü götüremezdi. Zaten Funda'yla birlikte olabilmek için deliriyordu. Bugüne değin bir tek dudağının ucundan öpebilmişti. Kızı korkutmak ve ürkütmek istemiyordu. Kararını verdi Ekrem. Çok seviyordu Funda'yı. Onun ve ailesinin istediği türden bir düğün yapacaktı. Tutacaktı güzel bir salon, teliyle, duvağıyla çıkaracaktı Funda'yı evinden. Daha sonra da ailesiyle tanıştıracaktı. Düğünü saklayacaktı bir süre. Özellikle annesini kırmak istemezdi Ekrem, çünkü çok değerliydi onun için. Annesinin izni olmadan pek bir şeyler yapmak istemiyordu. Ama öte yandan sevdiği ve uğruna ölümü bile göze alabileceği Funda vardı. O akşam Funda'yı eve bırakırken yarın bütün evraklarını hazırlamasını istedi. Gün alacaktı. Gelinliği atölyede diktirecekti. Funda çok heyecanlandı. Ekrem ilk kez iki eliyle Funda'nın başını kendine doğru çekti ve dudaklarından heyecanla öptü. Genç kızın titrediğini fark etti. Ekrem yine ilk kez bir soru sordu. Hiç flörtün oldu mu? Çok güzel bir kızsın. Seni beğenen çok erkek olmuştur. Aslında mahallenin tüm delikanlıları Funda'nın peşindeydi. Ama eli bıçaklı, hapçı, gözü dönmüş esrarkeş ağabeyinden tüm mahalle çekiniyordu. Değil Funda'nın yanına yaklaşmak. Ona yan gözle bile bugüne değin kimse bakmamıştı. Şaziye de çok namuslu bir anneydi. Mankenleri kıskandıracak kadar güzel olan Funda'yı aç kurtlardan korumak için de özel gayret göstermişti. Funda'yı tabiri caizse dizinin dibinden ayırmıyordu. Funda heyecanla annesine Ekrem'in nüfus cüzdanını istediğini ve yarın evlilik için işlemlere başlayacağını söyledi. Peki nasıl olacak kızım? Düğün nerede yapılacak? Bunları da bir konuşsaydın ya diye sitem etmeye başlayınca Funda Ekrem'in sabahleyin annesiyle tüm detayları konuşacağını söyleyerek kadını susturdu. Yemeğe oturdular. Zaten üç kişiydiler. Şaziye, Funda ve Yeşim. Zeytinyağlı bakla ile etli taze fasulye yapmıştı Şaziye. Funda'nın en sevdiği yemeklerdi bunlar. Bir de Yeşim'in yemeğe doyamadığı çikolatalı puding. Sofralarında bayram vardı. Şaziye kocasına seslendi, bir iki lokma yemesini söyledi. Fazıl'ın avurtları çökmüş, bir deri bir kemik kalmıştı. Hiç yemek yemediği gibi sürekli de içiyordu. Bir parça beyaz peynir, bir domates, salatalık ve çay bardağında susuz rakı sabah, öğlen Fazıl'ın tek gıdasıydı. Yalnız sabahları zift gibi demli iki bardak çayı arka arkaya yuvarlar ve ardından da bir yarım saatliğine kahveye giderdi Fazıl. Öğle saatlerinde de hava güzelse kapı önünde kurardı içki tezgahını. Son 5 yıldır böyleydi Fazıl. Onu yaşamdan, çalışmaktan soğutan olay aslında uğradığı bir iftiraydı. Bir türlü hazmedememişti. Çalıştığı fabrikada gece bekçisiydi. Bir gece hırsızlar fabrikayı soymaya kalkmışlar, Fazıl'ı da hastanelik etmişlerdi. O zamanlar ağzına yudum alkolün koymazdı Fazıl. Hastaneden çıktıktan sonra Fazıl'la ilgili bir soruşturma açılmıştı. Çünkü hırsızlardan bir tanesi Fazıl'ın mahallesinden serserinin tekiydi. Patronu bu serseri ile Fazıl arasında bir ilişki olabileceğini düşünmüş ve Fazıl temiz çıktığı, suçsuz olduğu halde onu işten çıkarmıştı. O günden sonra bitmiş erimişti adamcağız. Şaziye biliyordu adamının ne kadar gururlu olduğunu ama zavallı kadının da yapacağı pek bir şey yoktu. Bu olayı o tarihlerde Ekrem'e açmış, Ekrem de Fazıl'ı işe almak istemişti ama Fazıl gururuna yedirip bir türlü Ekrem'in yanına gitmemişti. Şaziye yemekte hep bunları düşündü. Bir de oğlu Hüsnü'yü. Ne yapacaktı bu haylaz, hapçı, esrarkeş oğlanla? Ağzındaki lokmayı yavaş yavaş çiğnerken kapı hızlı hızlı çalmaya başladı. Yüreği ağzına geldi Şaziye'nin. Funda koşturup açtı kapıyı. Ağzı burnu dağılmış, üstü başı perişan halde Hüsnü duruyordu karşısında. Hüsnü'nün başına gelen ilk olay değildi bu aslında. Ayda bir kez yüzü gözü darmadağınık gelirdi eve. Ya zabıtalardan ya da polisten kaçardı ya da diğer tombalacılarla müşteri kapışması yaparlarken yerdi dayağı. Doğru dürüst yemek yemediği, tam 11 yaşından beri de esrar hap içtiği için çelimsiz bir çocuktu. İlkokulu bile bitirememişti. Şaziye hemen Hüsnü'yü yerdeki minderlerin üzerine yatırdı. Ne yemek kalmıştı ne de keyif. Yüzünü gözünü ispirtolu pamukla temizlerken, "Ah be oğlum, yine kiminle kapıştın? Bir gün öldürecekler seni," diye söyleniyordu. Hüsnü oflayıp puflayarak annesinin yüzüne ters ters baktı. Uzun süredir de vücudu su yüzü görmemişti. Ekşi ekşi kokuyordu. Şaziye, sana su ısıtayım, bir güzel yıkan, kendine gelirsin dedi. İtiraz etmedi Hüsnü ama canı çok yanıyordu. Ertesi sabah Ekrem Şaziye'ye 2 milyar daha verdi. Çoluk çocuk düğün için üzerinize bir şeyler alırsınız. Biz nikahtan sonra İzmir'e gideceğiz. Düşündüm, en uygununun bu olacağına karar verdim. Nikah yapmadan kızınızı İzmir'e götürmek istemedim. Gerekirse orada da bir tören düzenleriz. Dönüşte de sizi eve yerleştireceğim. Senin hayırsız oğlan ne yapıyor diye sordu. Şaziye ne anlatabilirdi ki? Ekrem cevabını beklemeden, yarın bana gönder de şunu işe başlatayım diye devam etti. Şaziye o dağılmış suratla Hüsnü'yü işe gönderemeyeceği için kemküm etti ve şimdi şu düğün telaşını atlatalım bir Ekrem Bey, sonra gelsin isterseniz, siz de telaşınızı atarsınız dedi. Ekrem de makul karşıladı bu öneriyi. Evlilik işlemlerini Ekrem'in şoförü yürütüyordu. 2 günde tamamlandı her şey. Ekrem çok yakınlarının davet edilmesini istedi Şaziye'den. Atölyeden de birkaç kişi çağırdılar. 60-70 kişilik bir düğün olacaktı. İlk gece için Ekrem çırağın Kempinski'de süit bir oda ayırttı. Gittiği kuaför salonu Veysel'in kadın bölümünden Funda ve ailesi için randevu aldı. Her şeyi en ince detayına kadar düşünüyordu. Funda'yı mutlu etmeliydi. Çünkü o mutluluğa layık küçük bir kızdı. Düğün günü gelip çattı. Funda bir peri kızı kadar güzeldi beyaz gelinliği içinde. Saçı topuzdu. Funda'yı daha uzun boylu yapmıştı bu saç. Üstelik de asil bir hava vermişti. Düğün telaşı nedeniyle daha da zayıflamış, belinin inceliği, kalçalarının güzelliği daha çok ortaya çıkmıştı. Ekrem bir an önce bu gürültünün sona ermesini istiyordu. İmzaların ardından Ekrem ile Funda kısa bir dans gösterisi yaptılar. Bir süre sonra Ekrem kimselerin kendilerinin farkında olmadığını, herkesin pistte tepindiğini fark etti. Düğün yemeği kusursuzdu. Viski bile vardı. İçkiler su gibi akmış, yemekler masalarda kalmıştı. Herkesin iyice eğlenceye daldığını görünce, fırsat bu fırsattır diyen Ekrem Şaziye'ye söyleyerek salondan çıktı. Fazıl düğüne gelmiş fakat bir kenarda sızıp kalınca Ekrem şoförüyle eve göndermişti adamı. Hüsnü ise ortalıklarda deli danalar gibi dolaşıyordu. Ne haplanmış ne de esrar içmişti. Evin reisi gibiydi Hüsnü. Lacivert takımları çok yakışmış, delikanlı gibi ortaya çıkmıştı. Çırağın Kempinski'nin asansöründen çıkarken Funda'nın bacakları titriyordu. Ekrem çakır keyif olmuştu ama Funda bir kadeh şarabı zor içmişti. İlk defa geldiği bu muhteşem otel odasında ne yapacağını şaşırdı Funda. Bu şaşkınlığından bir sandalye çekip oturdu ve Ekrem'in yüzüne bakmaya başladı. Ekrem de bu kadar tecrübesine rağmen aynı şaşkınlığı yaşıyordu. Masanın üzerinde duran şampanyayı patlattı önce. Bu gece çok sarhoş olacaktı. Funda'ya da bir kadeh doldurdu, biraz rahatlamasını ve heyecanının yatışmasını istiyordu. Başının hafifçe döndüğünü hissetti. Midesi de bulanıyordu. Yatak odasına geçti Funda, ardından da Ekrem. Genç kız yatağın üzerindeki ipek geceliğe baktı. Ekrem ilk gece için her şeyi düşünmüştü. Ekrem'e soyunacağını söyleyerek odadan çıkmasını isteyen Funda'ya, Ekrem, bir tanem, ben senin artık kocanım. Benim önümde soyunacaksın bundan sonra. Hiç gizli saklımız olmamalı diyerek kızı önünde soyunmaya ikna etmeye çalıştı. Funda, utanıyorum, lütfen deyince zorunlu olarak çıktı odadan. Funda yavaş yavaş üstündekileri çıkardı, yatağın üzerinde duran mavi, şık ipek geceliği giydi. Sabahlığını da üzerine geçirdi, terliklerini giyerek topuz olan saçını açıp salona çıktı.